Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. İnşallah şu anda ağzı dualı siz kıymetli dinleyenlerimizin dualarıyla, salatü selamlarıyla, hamdeleleriyle ve tesbihatlarıyla cümle ashaba, evladı Resulullah'a, ezvacı tahirat validelerimize, üzerimizde hakkı bulunan cümle üstadlarımıza, tabi'in, etba'ut tabi'in ve yollarından giden din-i mübini Ahmediye'yi kulaktan kulağa kalemiyle, nefesiyle, duasıyla, gayretiyle aktaran cümle mümin-i müminatın, üstadların, meşayih-i kiramın inşallah ruhaniyetleri haberdar kılınsın. Sizlerin duasıyla inşallah bu güzel saatte enbiyanın, evliyanın ruhaniyeti bizlerin, şu vatanımızın, şu milletimizin ve İslam toplumunun üzerine, o güzel mübarek cemaatin üzerine böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gibi sağanak sağanak insin ve hayırlı vesileler, hayırlı ilhamat ve güzelliklere inşallah şu vakitler vesile kılınsın. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Mesnevi-i Manevi ve Hikem-i Atayiye, aynı zamanda Mesnevi-i Nuriye'yi beraberce işlemeye gayret ettiğimiz bu programda, geçen hafta Mesnevi-i Manevi'den mevzu açılmıştı ve çok da güzel konuştuğumuz ilk girizgahın efendim özelliklerini de taşıyan konular işlendiği için, aşikare beyan edildiği için, hatta demiştik ki kıymetli dinleyenlerimize, çalıştığımız yerler değil, böyle kitabı açarken tam önümüze bir yer çıktı, o sebepten hazırladığım yeri değil, burayı size okuyorum diyerek de siz kıymetli dinleyenlerime nakletmiştim. Fakat tabii ancak o programda Mesnevi Maneviye'den okuyabildik. Yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin güzel beyitlerinden okuyabildik. Hikem-i Ataiye'ye vakit kalmamıştı. Bazen dönüşümlü olarak Mesnevi Nuriye'yi işliyoruz. Onunla beraber Hikem-i Ataiye'yi işliyoruz. Biliyorsunuz programın aslında formatı, daha doğrusu yani resmiyette sizlere aktarılan formatı bu. Fakat derdimiz hak ve hakikatin konuşulması, ehil ağızlardan nakil yapılması ve böylece zaten günümüzde sağdan soldan duyduklarıyla bir enformasyon ve haber kirliliği, kirli haberleri, yanlış haberleri, yanlı haberleri ve daha birçok lüzumsuz haberleri insanlar artık kulaklarına, kalplerine, üzerlerine yapıştırır halde olduklarından gün geçtikçe anlaşılıyor ki bu kainatta, bu hayatta insana lazım olan şey doğrunun doğruca, doğrudan haber vermesi. İnsan doğru bir hayat, doğru bir üslup, sırat-ı müstakim deyin isterseniz buna, isterseniz sıratullah deyin, isterseniz ebedi saadet yolu deyin, isterseniz insan olma yolunda ilerlemek deyin, ne derseniz deyin, doğru adımları atabilme ya o kadar muhtaç ki insan. Fakat şu günler, hayatımızın şu evreleri ve yaşta belli bir döneme geldiğinde insan şöyle bir hayatına, hem geçirdiği vakte hem ileriki onu bekleyen günlere nazar ederken şunu çok net fark ediyor ki doğru haberden ibaretmiş kainatta insanın bilgisi ve doğru yola iletilmesindeki vesile. Nitekim nebiler göndermiş Hazreti Allah. Nebi, nebe kelimesinden müştak. Dolayısıyla haber getiren, haberi aktaran elçi, vazifeli, haberi aktarmaya görevli gibi çok tabii manaları geniş. Enbiya diyoruz ya, enbiya ve nebe kelimesiyle yine alakadar. İşte tevekkeli boşuna değil, Allah Teala doğru bir metni, doğru bir kitabı, sayfaları doğru insanlarla, nebileriyle nebe eylemiş, haber eylemiş. Dolayısıyla insan bugün geldiğimiz noktada baktığınızda süfliği içten çürümüş, çürümeye yüz tutmuş toplumların haber algısına, bir şeyleri öğrenme meselesine bakın. Hemen ilk planda şunu görürsünüz. Dedikodu çoktur. Bir yerde cehaletin boyutunu anlamak istiyorsanız oradaki dedikoduya bakınız. Evet. Bir yerde cehalet ne ölçüdedir? Bu toplum cahil bir toplum mu? Bu grup, bu cemaat, bu zümre, hani bir şey inceliyorsunuz. Ne kadar ilmi bir havası var? Ne kadar alim? Yani ne kadar ilimden, hakiki ilimden haberdar? Dedikoduyla anlaşılıyor. Efendimiz devamlı tefsir okuruz, hadis okuruz, kitaplar okuruz, kitap sohbeti yaparız. Falanca eseri bir abimiz okur, biz de dinleriz. Tamam, güzel. Dedikodu var mı orada? Var. O zaman cahil o toplum. Bir şeyin okunması ayrı bir şey. Sırtta kitap taşımak ayrı bir şey. Kitabın insanı, ilmin insanı terbiye etmesi ayrı bir şey. Eğer aynı şey olsaydı, bugün dünyanın en edepli insanları, en terbiyeli, en güzel insanları, üniversite okumuş, çok kitap okumuş, çok efendim lügat parçalamış insanlar olurdu. Fakat hal böyle değildir. Dünyadaki en büyük vahşeti, dünyadaki en büyük kıyımı, dünyadaki en acımasız hareketleri yapan insanlara en azından şu asır itibariyle bakın, bunların çoğu sözüm ona okumuş insanlardır. Eski namaz. Fakat namazın manası bunu yapar. Namazın şekli olsaydı ben olurdum mesela. Ben miraç ederdim. Senelerdir kılmaya gayret ediyorum. Miracımı yapardım. Niye olmuyor? Demek ki namazın manası var. Nedir namazın manası? Namaz öyle bir şey ki seni senden soymalı. Seni senden soymazsa gaflet olur, riya olur, ucup olur, kibir olur, fuhşiyat olur. Gaflet, yani daha birçok hata olur, hırs olur, dedikodu olur. Ne zaman bu namazın manasına eriyorsun? Namaz seni senden soyacak, kendi benliğinden alıp çıkartıp da o manaya koşturduğunda namazın manası olmuş oluyor. İşte bakın, mana ne yaptı, beni aldı, buraya getirdi. Oruç tutuyor ama dedikoduya, gıybete devam ediyor. Ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Etrafına zarar veriyor. Diliyle, eliyle her türlü zarar ziyanı veriyor. Küfrediyor, gıybet ediyor. Sonra oruçluyum diyor. Allah Teala'nın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Yani boşuna kendini aldatmasın. Peki ben zahiren oruçluydum ama bak, orucun manası yok. Orucun manayla yapılması gereken bir ibadet olduğunu bilmek lazım. Çünkü abd de ibadet, ibadete mazhar olan abd, kul da zaten nedir? Maddeyle manayı cem eden zattır. Nefisle ruhu, kalıpla kalbi, efendim bedenle veya cisimle veya zahirle batını buluşturabilen insana kul denir. Ne tek başına cesede kul denir, ne tek başına safi mücerret batına, ruha, kalbe kul denir. Bu manaları cem eder. O sebepten dolayı da ibadetlerin hepsi kuldaki bu özellikleri cem edici özelliktedir. Yani bir insanda namaz yoksa o cem olmaz. Bir insanda oruç yoksa o cem olmuş bir insan olmaz. Birçok efendim cem edici özellikler, efendim makamı cemden dem uranlar, şunlar bunlar, bir sürü şeyler oluyor ama insan abdiyeti, kulluğu cem edemez. Kulluk olmamış olur. İşte bu noktalara dikkat çekmek istedik ve dedik ki insan, yani baktığında hayatına neyi görüyor? Doğru bir haber, doğru haber veren, doğruyu aktaran. Bu sebepten dolayı kıymetli kardeşlerimiz, gerek mesnevi manevi, gerekse mesnevi nuriye olsun, yahut Hikem-i Atayiye, Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin eseri olsun, İşte bize bu doğru kaynaktan nakilleri ve manayı aktaran insanlar. Manevi ilmi insan tahsil etmeli. Maneviyat tahsilli olur mu? Tabii ki olur. Maneviyatın da kendine ait bir ahlakı ve onu tahsil etmek için kendine ait bir edebi vardır. İnsan bununla haşir neşir ola ola o manayı aktarmalı. Söz şuradan başlamıştı. Bir yerde cehaletin ölçüsünü görmek istiyorsanız, oradaki dedikodunun fazlalığından bunu anlayabilirsiniz. Bir de bir başka hadis-i şerif var. Bir kula Allah Teala'nın gadap ettiğinin alameti, onun maleyani ile uğraşmasından anlaşılır. Yani bir kula gadabı var mı Allah Teala'nın? Allah bana kızıyor mu, kızmıyor mu? Yahu Allah Teala niye kızsın diyeceksin de, yani Allah Teala kızması tabii ki bizi muhatap kabul etmesiyle alakalı aslında bir şereftir düşünen için. Fakat Allah'ın gadabında olmak var, rahmetinde, celalinde yürümek var, cemalinde yürümek var. Peki gadab alameti var mı? Biz acaba şu an memnun mu Allah Teala bizden? Hoşnut mu? Nereden anlayabiliriz? Mâle yani ile meşgul müsün? Ne demek? Mâle yani. Bakın mana ile alakası var da, o yüzden bu hadis-i şerifi arz ettim. Yani dediğin Arapça'da yani diye geçer. Bizi de Türkçe'de yani. Kastım demektir. Mana da maksud olunan şey demektir. Mana ile yani aynı kökten gelir. Mâle yani hiçbir maksudu ipe sapa gelecek bir şey olmayan. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Ne Allah'a yarar, ne kula yarar. Hiçbir yararı yok. Buna mele yani. Hiçbir maksuda hizmet etmeyen, maksut içinde bulunmayan şey demek. Boş işler. Boş işlerle bir insan uğraşıyor. Dünyasına, ahiretine faydası yok. Ailesine, ferdine, cemiyetine faydası yok. Bu durumda ne olur? İşte bu mele yani olur. Mâlâ yani olduğunda insan anlamalı ki Cenab-ı Hakk'ın gadabında. Allah muhafaza eylesin. Bir başka hadis-i şerifte de Müslümanın güzel ahlakındandır mâlâ yani'yi terk etmek. İşe yaramayan işleri terk etmek, boş sözleri terk etmek nedir? Efendim, Müslümanın güzel ahlakındandır. Geçen derste de söyledik. Hoca efendiye demişler ki, hoca bak görüyor musun, baklava tepsisi gidiyor. Bana ne kardeşim demiş, niye bana söylüyorsunuz? İyi ama adam sizin eve getirdi demiş, sizin avludan içeri girdi. O zaman dönmüş adama demiş ki, o zaman sana ne kardeşim, bizim eve gelen şeyi niye bakıyorsun? Yani bunun gibi haberlerimiz, filmlerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Hatta bazı, benim hocam vardı, derdi ki, oğlum bazen insanın kafası efkarlanır, lüzumsuz olarak vehimler düşünür. Şöyle mi yapsam, böyle mi olsa, ah şunu mu ettim, bunu mu ettim? Vehimler de mâle yâniye girer. Boş işlerdir. Lüzumsuz şeyler düşünür insan. Öyle yapmasındansa, hani tabii ki hadis okusun, ayet okusun, tesbih yapsın. Ama kafasını dağıtacaksa, açsın bir türkü dinlesin daha iyi derdi. Kendisini dinlemesin yeter ki derdi. İşte İnsan hayatta bakıyor ki dostlar, bu alem doğru bir haberi almak, doğru yerden doğru haberi dinlemek ve ona göre amel etmekten ibaretmiş. Evet dostlar, bu manayla beraber mesnevi manevide bazı nükteleri ve noktaları sizlerle işlemiş olacağız. İnşallah işleyeceğiz. Fakat bir nefeslenelim. Bu nefes arasından sonra inşallah Mesnevi-i Nuriye'den sohbetimize devam edelim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde Mesnevi Nuriye'de şöyle bir mesele var. Bir kere nükte ve nokta diye ayırıyor. Ben Deniz inşallah yakında da çıkacak, bugün itibariyle ön sözünü falan da bitirdik. Aşkın bir noktası diye. Nokta ve nükte alakası var. Biliyorsunuz hani çok da sizi akademik ilmi bilgilerle efendim yormak istemiyorum. Yani her türlü şartta dinliyorsunuz çünkü programı. Bazen araba kullanıyorsunuz, ütü yapıyorsunuz, ne bileyim yemek yapıyorsunuz falan. Fakat bazen de böyle ilmi kayıtlara, ilmi noktalara temas etmek lazım. Biliyorsunuz lafız olarak benzerlikler, kelimelerdeki lafzi benzerlikler, mana cihetinden de benzerliklere işaret eder. Evet. Mesela nükte ve nokta da bunlardan biridir. Nokta veya nukte. Şimdi telaffuz bakımından bakıldığında kef yerine kaf var birisinde, birisinde t yerine ta var. Mahreç açısından, çıkış açısından kelimeler birbirine benziyor. Nokta ve nukte. Demek ki nokta ile nükte arasındaki fark nedir? Birbirine benzerliği en önce konuşalım söylediğimiz beyandan. Biraz bu azizlerin sohbetlerinin mahsulü, özel ders sohbetlerinden size nakildir. O sebepten eğer üzerinde tefekkür ederseniz sizler için güzel bir ufuk açar. Nükte biliyorsunuz nüket veya nükte düğümlenmiş, toparlanmış, içinde birçok şeyi barındıran, üst üste binmiş manasına geliyor. Hani büktüm büktüm üst üste olmuş saça da nüket deniyor mesela. İç içe girmiş, iç içe efendim sarılmış, düğümlenmiş şey manasına da geliyor efendim nükte. Dolayısıyla bir nükte denildiğinde mesela bir espri diyoruz şimdi veya bir latife diyoruz. Yani konuşulduğunda öyle bir şey geliyor ki onun içerisinde hemen ilk bakıştaki sözler değil, ifade ettiği manaya erişince şu varmış, bu saklanmış içinde diyorsun. Nükte o. Nükte tabiri caizse üst üste binmekle alakalı. Nokta da mananın bir yerde toplanması ile alakalı. Onda da derinlikler var. Oradan bir şeyler çıkıyor. Fakat haddim olmayarak acizane nükte ile nokta arasında da şöyle bir acayip fark var. Nükte birçok şeyin toparlanmış bazı şeylerin nokta haline getirilmesi. Bir yerde üst üste binmesi, iç içe geçmesi. Noktaysa saf olan teklik, menba manasına geliyor. Dolayısıyla siz bir şeyi çözmek için tümden varım, tüme varım gibi düşünebilirsiniz bunu. Noktayla nükte. Şimdi Hazreti Bediüzzaman, Kuddüse sirruhu el-Mennan, güzel bir mevzu açıyor. Buyuruyor ki, mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkında bahsediyorum diyor bu nüktede. Niyet. Şimdi biliyorsunuz ilk bölümde manayı konuşmuştuk. Mana neydi? Maksut olunan şeydi. Mana, değil mi? Manayı nasıl anlatıyordu Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz? Seni kendi benliğinden soyan ve benlikten sende murad edilen neydi? Bu ete kemiğe bürünmenden senin maksut neydi? Neydi? Ne kastedildi sende bu? O kastolunanı çıkarttığın zaman senin manan var. O kastolunanı çıkartmadığında manasız yaşadın demektir. Değil mi? Bu kısmı zikretmemiştik. O yüzden bunu da ilave etmiş olalım. Fakat şimdi insanın bu manayı tahsil meselesiyle alakalı olduğu için bendeniz girizgahı öyle yaptım. Şimdi üstad, Allah şefaatine nail eylesin, Bediüzzaman Hazretleri niyet hakkında konuşuyor. Bakın bir kulak verelim. Sonra bu mana, ibadet, taat, maksut, bunları da bir anlamaya gayret edelim. arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Artık bu 40 seneyi bir 40, bir halvet meselesi midir? Bir ömür müdür? Bir manaya mı işarettir? Çokluktan mı kinayedir? Onu erbabı bilir. Fakat 40 senelik bir ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, öyle bir özelliğe sahip, içinde barındırır ki, adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acayip bir iksir ve bir mayedir. Hani daha evvel de söylemiş idik, niyet adetle ibadeti birbirinden ayıran ilme denir, idrake denir demiştik. Evet, niyet nedir? İşte üstad da böyle söylüyor. Niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, adetleri, hareketleri ibadete çeviren, adetim var. Ne yapıyorsun? Yiyorsun, içiyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun. Böyle adetlerin var. Yola gidiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Besmeleyle yatarsan, Allah'ın ehadiyet semtine misafir oluyorum diye yatarsan, ibadet taata kuvvet bulsun, yarın hizmet edeyim diye yatarsan, yarınki dersime çalışayım, talebelere daha iyi anlatayım veya hocamın dersini iyi dinleyeyim, sabah namazına vaktinde kalkayım diye yatar, o şekilde yatağa girersen, bak şimdi bu niyet bir anda senin yatma adetini ibadete çeviriyor. Sübhanellezî sekhere lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibun dediğinde, öyle bindiğinde arabaya, otobüse, ya Rabbi bu seferi bizim hakkımızda hayırlı eyle diye Efendimiz'i düşünerek, bir arabaya biniş senin adetinden, örfünden, alelade bir iş. Ama bak şimdi o niyetle sen arabaya bindiğinde oldu sana ibadet. Hatta bir insanın, yahu ben işte gayret vücuduma, sıhhatime bakayım da yarınki işte hizmette, yarın işte bir falanca inşaatta, yarınki efendim cemiyette ben daha kuvvetli olayım, dinç olayım diye bir adamın yemek yemesi, istirahatine bakması, talim etmesi, cihada gidecek diye vücuduna, gıdasına dikkat etmesi, o bile nafile ibadet hükmüne geliyor. Niyet değiştiriyor. Şimdi namaz, namazın şekli olsa, niyet olmasa namaz olmuyor. Maksud Allah olmasa namazın manası olmuyor. Yani niyete bakar mısın? Ya. Peki biz üstadın sözüne devam edelim. Adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acayip bir iksir ve bir mayedir. Bir maye, onu siz sermaye olarak da düşünebilirsiniz. Acayip bir iksirdir. İksir ne yapar adama? İşte hasta adamı, ölü gibi adamı diriltir. Ne bileyim, uykusu olan adamın zihnini açar. Var işte bir tür tılsımlar da var. Yani tabibin yaptığı değil, ilmi ledünden verilen bir ilaçtır o adeta. Bir anda adamın hayatını değiştirir. Ve keza niyet, ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Allah Allah. Sende ölü haller, ben öğrenemiyorum diyor adam mesela. Ben ilim öğrenemiyorum. Benden ilim geçmiş diyor. Sen bir niyet et bakalım. Bir niyet et. İlim öğrenmeye niyet et. Bir anda o öğrenemem diyen adamı öğreniyor. Bak ne oldu? Ölü zannettiğin şey ortaya çıkar hale geldi. Efendim, daha hayatımızda düşündüğümüz amelleri, ibadetleri, işleri hepsini bir düşünün. Niyet olmazsa bizim için onlar yoktur. Niyet ettiğimizde bizim için onlar oluverir. Ne oluyor? Ölü olan, hiç görünmeyen, bende olmaz veya bulunmaz dediğin şey niyetle ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı da seyyiata tahvil eder. Allah Allah. Seyyiatı hasenata tebdil ettiğini hadi anladık. Yani niyette öyle bir özellik de vardır, içinde barındırır ki buyuruyor Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri. Günahı sevaba çevirir. Nitekim ayet-i kerimede en ağır kabahatleri, günahları, efendim insanların da beşeriyetin de kitab-ı keriminde en ağır sayabildiği bazı cinayetleri, günahları beyan ettikten sonra Cenab-ı Zülcelal vel Kemal Hazretleri, ancak kim tövbe eder efendim ve salih ameller işlerse Allah Teala onların muhakkak tövbelerini kabul eder. Hatta günahlarını ne yapar? Hasenata çevirir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. O da başka bir ayeti kerime. Muhakkak ki iyilikler güzellikleri siler. Peki niyetle oluyor bu? Şimdi bakın ne zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de? Tevbe. Yani demek tövbe neyle olur? Bir kere niyetle olur. İstiğfar edecek adam, günahından uzaklaşmayı talep etmeden, hakikaten ondan kaçınmayı murat etmeden, o niyet olmadan istiğfar etmek bir insanı tövbekar yapar mı? Yapmaz. Adeten istiğfar etmiş olur o. Niyetsiz olduğu için onun estağfurullah demesi bir adettir. Alelade bir iştir. İbadet hükmünde değildir. İbadet olmadığı için de onu abdiyet makamına çıkartmaz. Abd olmayan kişinin ruhla cesedi, kalbiyle aklı ayrılmış demektir. Tevhidden uzaklaşmış demektir. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine zincirlemedir. Fakat iyi niyet, niyetini sağlam yaptı. Burada anlatmak istiyorum, sıkça anlattığım bir şey. Ama belki bu saatte bizi dinleyenler için de güzel bir anekdottur. O şekilde düşünsünler. Büyük Evliyaullah'ın büyüklerinden, yani çünkü çok bazen böyle Evliyaullah'ın büyüklerinden derken ya küçük evliya da mı var diyorlar. Yani Evliyaullah'ın büyüklerinden derken velayet makamında alem olmuş, tarih artık onu tespit etmiş. Halk da bilmiş, hak da bilmiş manasındadır. Hakkın bildikleri nice büyük zatlar vardır. Efendim, halkın bilmediği nice büyük zatlar vardır. Evliyanın büyüklerinden dediğimizde Allah Teala'nın aleme ilan ettiği. Bakın da peygamber nasıl bir ahlaktaydı? Ashab-ı kiram nasıl bir muhabbetteydi? Bu kulumdan, bu ayineden seyredin diye ortaya koyduğu insanlar, seçtiği insanlar vardır. Ve bunlar dönem dönem insanlığa ışık tutmuşlardır. Evet, işte bunlardan biri, ismen zikretmeyeceğim, tefecilik yaparmış. Ya yani nasıl tefecilik yaparmış? Canım evliyalığı öyle elde etmiş manasına demiyorum, dikkatli değil mi? Yani tövbekar olmazdan evvel para satarmış yani. Efendim, verilmiş parayı sonra onu faiziyle alır. Yüksek faizlerle alır, mağdur edermiş, kendisi böyle bir servet ediniyormuş. Bir gün yolda giderken, çocukların yanından geçerken, alacaklarını tahsil edecek kendince, efendim elinde hesabını, kitabını tuttuğu bir şey belki var yok, neyse artık bilmiyorum. Tam çocukların, oyun oynayan çocukların yanından geçerken, çok etkili bir ses, Allahu alem Hızır mıydı, Hazır mıydı, melek miydi, neydi bilemiyoruz ama çocuk arkadaşlarına seslenmiş. Çabuk yoldan çekilin. Hemen oyunu bırakın, kaçın. Çünkü tefeci, faizci falanca geliyor. Onun ayağından kalkan toz üzerimize yapışır da maazallah, Allah Teala bize de azap eder. Kaçın çabuk. Bu şerli insanın şerrinden kaçın diye bağırmış. Bu söz hakikat sinesinden çıkmış ki o çıktığı yerden bir ok gibi fırlamış ve Hazret'in en derin ruhuyla, kalbiyle hissedeceği noktadan vurmuş. O anda aman ya Rabbi, estağfurullah, estağfurullah, ya Rabbi söz veriyorum sana, yoktur bundan sonra. Bu iş bitmiştir diyerek o an samimi bir tövbe yapıyor. Ve hemen borçlarını güya kendisine göre borç, aslında haksız kazanç, kendince borçlu kıldığı adamların kapısını çalmaya başlamış. Bazıları el avuç avuşturuyor. Ay efendim siz mi geldiniz? Ya tam verecektim çıkmadı. Yok yok demiş. Siz bana mazeret sunmayın. Ben sizden para almaya gelmedim. Ya ne kadar vermiştim ben sana? Şu kadar. Ne kadar verecektim faiziyle? Şu kadar. Şimdi kardeşim ben sana hem paramı hem vereceğim falan hepsini sana hibe etsem, helal etsem, sen de bana hakkını helal eder misin? Yahu hiç olmazsa ana parayı verseydik. Allah ana para da istemiyorum, baba para da istemiyorum. Hepsini sana verdim. Kabul edip de bana hakkını helal eder misin? Ya ne demek ederim? Ben tövbekar oldum. Ben de bir daha böyle iş olmayacak. Kapı kapı dolaşmış. Herkese bu şekilde gitmiş. Borçlarını da silmiş. Parasını da hibe etmiş. Karz-ı hasen yapmış. Ve özür dilemiş. Helallik almış. Ağlayarak hanesine gidecek, bir gusledecek, tövbe-i nasuh tövbesiyle Allah'a bir an önce tövbekar olarak secde etmek için o niyetle, o coşkuyla yola çıkmış. Tam evinin oraya geldiğinde aynı çocuklar sokakta oynuyorlar. O gözle göremediği fakat ilk geçişte sesini işittiği çocuk bu sefer çocuklara şöyle seslenmiş. Koşun çocuklar, koşun. Allah'ın tövbekar, affettiği, mağfiret ettiği, velayet makamına yükselttiği Davud-u Ta'i geliyor. Onun yoluna çıkalım. Belki ayağından kalkan toz, attığı adımlarla havaya yükselen zerreler ve tozlar, toprak, üzerimize yapışır da, onun vesilesiyle Allah Teala'nın sevdiği bu zatın üzerimize konan tozu vesilesiyle, belki biz de mağfur ve makbul kullar oluruz. Bunu duyunca Hazret bir sayha atmış, düşmüş, bayılmış. O gün bugündür Evliyaullah taifesinin işte o nurlu büyük siması Davud-u Ta'i olarak bildiğimiz zat işte bu zattır. Şimdi Hazreti Said-i Nursi buyuruyor ki seyyiatı hasenata tebdil eder niyet. Ama hasenatı da seyyiata tahvil eder. Gayet güzel bir niyetle camiye gittin. Dedin ki cemaatte namaz kılayım. Orada şey yaptın, niyetin oydu. Geldin cemaatte namaz kılıyorsun. Hala niyetin o. Birkaç kişi gördü, muhitinden insanlar gördü. Bir an Allah muhafaza eylesin hepimizi. Yani beni de görsünler. İşte benim camiye geldiğimde görsünler diye niyeti bozdun. E ne oldu? Şimdi namaz müminin miracı, dinin umdesi, direği. Allah'a en yakın olduğu vakit. Daha say da say, demin söylediğimiz gibi. E şimdi ne oldu? Feveylül lil musallin. Vay ve veyl. Yazıklar olsun o namazı kılanlara. Bak şimdi ne oldu? Hasenattı. Niyet bozuldu, seyyiata döndü. Allah muhafaza eylesin. Hani tövbe estağfurullah, kılmasa daha iyi diyecek durumumuz yok tabi. Yani bu sözleri de öyle konuşmamak lazım. Yani böyle namaz kılacağına hiç kılma. Onu biz bilemeyiz. Ona ahkam kesemez. Yani necaset necasetle temizlenmez. O laf değil. Bazen ikaz etmek için hocalar söylüyor ama yani biz tabi bunu reçete gibi konuşamayız. Fakat hani cemaate gelmese daha iyiydi mesela. Bu söylenebilir. Riya yapma korkusu varsa, insan böyle bir hastalığa tutulmuşsa, ibadetini saklaması daha da iyidir diyen alimler, arifler, zarifler var. İşte Hazreti Said-i Nursi buyuruyor ki, ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı da seyyiata tahvil eder. Allah muhafaza eylesin. Demek, işte buradan anlaşılıyor ki, demek niyet bir ruhtur. Allah Allah. Ve subhanallah. Niyet bir ruhtur. Ruh varsa, cesette o ruh varsa, o ruh diridir. Ama o ruh çıktıysa o leşe döner o. La şey olur, hiçbir şey olmaz. La şey de laşedir zaten. Leştir yani. Allah Allah. Şimdi acaba mukimus salah, yukimunas salah, tukimus salah, ikames salah, namazı ayakta tutma neymiş demek ki? Bir manası da, bir manası da neydiş? Maksudu ve matlubu sadece Allah olmak niyetiyle sen ayağa durduğunda artık o ne falanca Mehmet'e mi, ne filanca çocuk, ne filanca koca karı. O artık Allah'ın huzurunda bedenini vakfetmiş, Allah'ın ruhundan ruh üfürdüğü niyeti, manayı ortaya çıkartmış bir zat. O namazdaki insan artık o ruha bürünmüş. Artık o ölü değil, dirisiyle irtibatta. Bir dirilik var kıyamda. Ondan evvel 100 saat ayakta dursa kaim kabul edilmiyor. Allah'la kaim olduğunda, Allah için kaim olduğunda o kişi kaim kabul ediliyor. Ayakta kabul ediliyor. Bir mevki, bir mevzi üzerinde kulluğunu gösteren bir abide, bir amut, bir uruç hadisesini gerçekleştiren zat kabul ediliyor. Peki bunu ne sağlıyor? Niyet sağlıyor dostlar. Niyet sağlıyor. Evet. Öyleyse demek niyet bir ruhtur. Peki o ruhun ruhu da ihlastır. Ya o niyetteki samimiyet bu ruhun da ruhudur. Hani bu bedenin canı ruhtur. Fakat o canın da bir canı vardır. O da ihlastır. İhlas neden müştaktır? Aşktan müştaktır aslında. Samimiyettir yani. Öyleyse necat, halas ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok amelle husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezzetleri lezaiz ve mahasiniyle kazanılır. Her türlü güzelliğiyle cennet az bir ömürde ebedi bir hayat olarak kazanılır. Nasıl? Niyet ve niyetteki ihlasla. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Burada bir nefeslenelim, ondan sonra nefese erişelim inşallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, sizlerle beraberiz tekrar. Güzel mevzu değil mi efendim? Bu nüktede Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin o Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizle alakalı niyet mevzunu, mana mevzunu işlemekle aynı sözlerin farklı farklı veçeleriyle izah edilmesi ne kadar manidar. Evet. Bu manidar kelimesini kullanıyoruz. Bunu da düzeltmiş olayım. Bazen ben çok manidar diye ayın vurgusuyla söylüyorum. Aslı magnidardır. Magni. Yani içinde efendim güzelliği, zenginliği barındıran manasına gelir. Magnidardır. Aslı budur. Bazen Osmanlıca yazarken de manidardır şeklinde yazıldığında ayınla yazıyorlar. Halbuki gayındır o. Acizane bildiğim bu. Bir de efendim arkadaşlar bazen diyorlar ki ya hoca daha çok yer okusana. Mevzuyu çok uzatıyorsun. Mevzuyu uzatmıyoruz ama anlaşılması lazım. Burada anlaşılırsa belli mevzular, belli kelimelere vurgu yapıla yapıla tekrar tekrar hem kelime hazinesi hem zihin pratiği, egzersizi, mülahazası ve mütalası yapılırsa diğer yerleri okumakta insan kolaylıkla fehmeder ve kolaylıkla oraları anlayabilir, idrak eder. Hani Elif, B, T, S, Cimhahı bir adam Kur'an okuması için bunları ne kadar çabuk okursa, ne kadar çok tekrar yaparsa ne yapar? O tekrarı ileriki yerleri okumasına fayda verir. Hatta haddim olmayarak şunu da yani söz açıldı diye zikredeceğim. Bazı arkadaşlar hızlı Kur'an-ı Kerim, yani Kur'an-ı Kerim hızlı derken seri olması gereken hızda okumak için gayret ediyorlar yüzünden okumada. Bu hususta hocalarımız derdi ki bir kere çok dinlesinler. İki, seri okumak isteyen arkadaşlar, çok sayfa okumak tabii güzel, insanın hatim isteği var. Fakat bir sayfayı birkaç defa, hatta 8, 10, 20 kere okuduklarında Kur'an-ı Kerim ve tabii ki Arapça klişe bir metin olduğu için, klişelerden oluştuğu için göz klişelere alışır. Mesela Türkçe bir metni gözle okuyup taramak, bu hızlı okuma teknikleri de dahil, onları da katarak söylüyorum. O şekilde o teknikleri kullanarak taramakla Arapçaya alışkın olan bir insanın sayfaları taraması veya Kur'an-ı Kerim'e hemen şöyle sayfalara bakarak geçmesi çok daha hızlıdır. Çünkü klişe olduğu için blok halinde gözünde adeta onlar görünür. Göz o klişelere alıştığından kelimeyi hemen bulur. Aradığı kelimeyi bulur. O sebepten dolayı aynı yeri okumak, yüzünden okumak, tekrar etmek, hiç bilmediği sayfalara geçtiğinde, biz bunu talebelerde de çok görürüz, talebeliğimize de çok gördük. Hala talebeyiz, estağfurullah. İşte yani bazen insan ne konuştuğunu bilmiyor, kusura bakmayın. Ne oluyor? O çalışmanın bereketini görüyor. Hiç bilmediği bir sayfayı açtığında bakıyor ki işte bir yerde tec'al, bir yerde yec'al. Tec'alu diyor, nec'alu diyor. Göz onu hemen görüyor, noktaları ayırt ediyor, hop okuyup geçiyor. Klişeye alıştığı için. Bir buna dikkat etmek lazım. Bir de kesintili okuyarak kelime tekrarı yapmamak lazım. Yani ve ma enzenna ala kavmihi diye hep böyle tekrar geriye dönmemek lazım. Okudun, susacaksın, hemen geri devam edeni okuyacaksın. Beyin, zihin onu okumaya alışacak. Ve ma, tamam artık orayı okudun. Enzelna ala kavmihi, tekrar yapmayacaksın. Tekrar yapmaya başlarsa takılarak, sekte yaparak okuyor. Bunu da yine bir feyizdir, berekettir Kur'an'dan konuşmak diye zikrediyorum. Şimdi bu üçüncü bölüme girerken mevzu çok heyecanlandı. Bunu da şuradan, Kur'an-ı Kerim mevzunda şuradan geçtik. Hani burada Mesnevi Nuriye olsun, Hikem-i Atayiye olsun. Yahut Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevisi olsun. Belli noktaları aça aça gitmemizdeki sebep mevzuyu uzatmak değil. Takdir edersiniz ki şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunu bazen konferanslarda da söylüyorum. Şimdi bendenizden bir program isteniyor burada. Alırım, önüme koyarım kitabı. Alırım, su gibi ezberden okur gibi okurum. 2-3 tane de böyle zülfiyare dokunmayacak, böyle fazla da suya sabuna dokunmayacak, gelmeyecek birkaç da kelime yaparım. Yaptım mı dersi? Yaptım. Okudum mu? Okudum. Ama bak, siz istifade edemezsiniz. Bendeniz de buradan gönül rahatlığıyla çıkamam. Mevzu irdelenmeli. Çünkü bir de sohbette olsak, ki sohbette bile tekrar güzel şeydir. Bir kelime söylersin, bir cümle söylersin, onu bakışlarınla, hareketlerinle teyit edersin, karşıdaki anlar. Ama televizyon, hele hele radyo, sesini duydunuz fakat simasını, yüzünü, kastettiği şeyi mimikleriyle anlayamadığınız bir kişiyi dinlediğinizde, eğer zihnen de o metne, anlatılan şeye hazır değilse insan kaçırır, muhakkak uçar gider. O sebepten bu vakitleri güzel değerlendirmek adına bu mevzu üzerinde duruyoruz. Elbette burada yapılan bu egzersiz, burada yapılan mülahaza, mütala ve efendim şerhler, eserlerin diğer bölümlerindeki metinlerin anlaşılmasında faydalı olacaktır. Mesela çok değil, özüyle okumak, özünden anlamaktır. Bunu da zaten herhalde bilmeyeniniz yok. Evet efendim. Şimdi niyet, ne buyurdu Bediüzzaman Hazretleri? şu sözde kaldı. Niyet ile insan daimi bir şakir olur. Ve daimi şakir, yani şükreder. Şakir kelimesi biliyorsunuz ismi faildir. Ve sürekliliği ifade etmez. Mesela şahit oldum ben bu hadiseye dediğinizde siz şunu söylersiniz. Bir veya birkaç olaya tanık oldunuz. Daimi şahitlik ayrı bir şeydir. Şunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bunlar hep güzel mevzular çünkü. Gençler bunları zapt etsinler. Yani bunlar mühim meseleler. Mesela savaşta Allah yolunda ilahi kelimetullah niyetiyle, yine niyet var orada, cenk eden bir insan canını feda eder, öldürülürse, ona ölü demiyoruz. Ne diyoruz? Şehit diyoruz Kur'an-ı Kerim'in emriyle. Ölü demeyi Allah yasaklıyor bize yani. Ama bakın şahit demiyoruz, şehit diyoruz. Şehit nedir? Devamlı şehadet eden manasındadır. Bir başka şey de şudur. Ezelden şehadeti öngörülmüş olan zattır. Ezelden verilmiş bir nimettir. Bir başka manası, Allah tarafından lütfedildiği için bakidir, fani değildir. Şehit ona diyorsun. Bir kimsenin şehit olabilmesi için şöyle bir mana da çıkıyor. Demek ki şahit olduğu şey kaybolmuyor. Şahit olan da kaybolmuyor. Yani öyle bir mertebeye eriyor, öyle bir şey görüyor ki o gördüğü şey kaybolmuyor. Yoksa şahit denirdi. Ve bunu gören göz de kaybolmuyor. Bu makama eriş de kaybolmuyor. Bakın bir kelime bize kaç kapı açar. Zaten dostlar biz lisanı kaybettik. Sonra insanı kaybettik. İnsanı kaybedince de din yaşamak için, yaşanmak için insan istediğinden dolayı dini de kaybettik. Lisanı kaybettik, lisanla insanı kaybettik. İnsanı kaybedince de din gitti. Din yükseltildi. Muallakta o insanları bekliyor. Lisan mühim bir şey dostlar. Lisan mühim bir şey. Şimdi burada da daimi bir şakir olur. Allah Allah. Daimi şakir nedir? Şekûr gibi bir şeydir. Şekûr. Allah Teala'nın ismidir Eşşekûr. Ne demen? Neden? Bütün mahlukatın şükründen haberdar ve o şükrü daima şükrün gerektirdiği neticeyi onlara bahşeden demek. Peki mahlukat nihayete erecek. Mahlukat elbet duracak. Elbet fanilenecek, sonlanacak. Şekûra o zaman helal geliyor mu? Hayır. Neden? Allah Teala kendi zatını kendisi şükrediyor. Şükrü Allah da. Kendi zatına göre Allah'ın da bir şükrü var. Arz edebiliyor muyum? Kul daimi bir şükre erer. Şakir olur. Şükür sevabını kazanır. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Şimdi şükür mevzu bahisse nimet de bir mevzu bahistir. Çünkü görülebilen şeylere, bildiğimiz, aklımızın erdiği, haberdar olduğumuz nimetlere şükrederiz. Aklımızın, hafsalamızın eremediği, kendi nazarımızda, kendi anlayışımızda ihata edemediğimiz, bilmediğimiz nimetlere de şükretmek istediğimizde hamd ederiz. Hamd, gaib ve hazır. Bütün nimetlere şükür makamındadır. Şükür ise fark ettiğin, idrak edebildiğin ölçüde o nimete karşı Allah'ı düşünerek teşekkürdür. Veya o nimete ilgi göstermek, o nimetin farkında olmaktır. Değil mi? Evet. O sebepten ne deriz? Bize bir bardak su getiren adama sana hamdolsun demeyiz. Çünkü elinde bize getirdiği suyu görüyoruz. Teşekkür ederim deriz. Teşekkür ederiz. Hazreti Ali Efendimizin sözünü, aynı zamanda Hikem-i Ataiye'deki bir sözü nakletmiş olalım bu meyanda. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, kardeşinin sana yapmak istediği niyet olarak sadece söylediği güzel hareketlere teşekkür et. Yani diyor ki sana arkadaşın geliyor. Ya Fatih diyor. Yani hakikaten diyor şöyle bir şeyim olsaydı sana verirdim ya. Keşke sana ben şunu alabilseydim. Keşke şu kitabı sana ben hediye etseydim diyor. Ne yapacaksın sana mümin olarak düşen nedir? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diye mukabele etmendir. Bu güzel ahlaktır. Hazreti Ali Efendimiz buna işaret ediyor. Ve durumu da şöyle izah ediyor. Çünkü düşünceye bir mümin kardeşinin, bir müminin arkadaşının düşüncesine teşekkür etmeyi bilmezsen, ondan gördüğün iyilikte de teşekkür etmez hale gelirsin. Nankörlük edersin. Ve kula teşekkür etmekte eksiklik, nakıslık gösteren bir insan, elbette Allah'a şükretmekte de nakıslık gösterir. Bunun ucu neye dokunur? Allah'a dokunur. Allah'a kadar gider. Fakat nereden başladı? Gaybden başladı. Niyetine teşekkür edeceksin. Ve Allah razı olsun diyeceksin. Orada o Allah inancın sayesinde teşekkür ediyorsun. Bir iyilik gördün, zaten teşekkür edeceksin. Niyete teşekkür etmeyen hakikaten olduğunda da teşekkür etmez. Kullara teşekkür etmeyen Allah'a da şükürde kusur işler. Eninde sonunda ona da küfranı nimet eder diye Cenab-ı Ali Şah-ı Veli Kerremallahu veçehu ve zatehu buyuruyor. Bunu kulaklarımıza küpe edelim. Şimdi Hazreti Bediüzzaman da Kuddüse sirruhul bennan, bakın ne buyuruyor. Dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır, nazar edilir. Bir cihette, bir bakış şekli, cihet, o nimetlerin bir mün'im tarafından verildiği düşünülür. Nimet varsa muhakkak o nimeti ikram eden biri var. Ona da mün'im deniyor. Malum Allah Teala'nın isimlerindendir, Esma-ül Hüsna'sındandır. O nimetlerin bir mün'im tarafından verildiği düşünülür. Ve nazar, biliyorsunuz nazar, şimdi ben neyse metni okuyayım sonra açıklayayım. Ve nazar, o lezzetten in'am edene döner. Bir anda şimdi baktın, bir nimet gördün. O nimeti vereni hatırlarsan, o nimeti bir in'am edici, ikram edici olan tarafından verildiğini anlarsan, bu ne olur? Bir anda bakışın nimette kalmaz, nimetin sahibine, mün'ime doğru gider. Böyle olursa ne olur? Bu şekilde olursa, onu düşünür, mün'imi düşünmek, nimeti vereni düşünmek, lezzeti, zaikası, zevki, nimeti düşünmekten daha lezizdir, daha lezzetlidir. Şimdi buna ererse bir insan nimetin lezzetinden daha büyük lezzet alır. O nimetle alacağı lezzetin fevkinde bir lezzete kavuşur. Burada nazar kelimesini bir daha bir irdelemek istiyorum. Nazar, hani nazariye diyoruz ya, bakın yine niyetle. Zaten bendeniz en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Şu Risale-i Nur okumalarında üstadın seçtiği kelimelere nazar edilmiyor. Yani belli bir camiayı, belli insanları tabii ki bunun dışında bırakıyorum. Fakat üstad niye bu kelimeyi seçmiş? Hayır, öyle yapılmıyor. Kelimelerle boğuşup sadece manası verip geçiriyor. Üstad niye bunu kullanmış? Bakın şimdi bakın, arz edeyim hocalarımdan dinlediğimi. Siz de hak vereceksiniz eminim. Şimdi diyor ki ve nazar, nazar kelimesini kullanıyor. Bak cihet dedi, cihet bir yönelmedir. Fevelli veçheke şatral mescidil haram doki cihet, bir yönelme gibi niyetle beraber insan bir tarafa, değil mi? Niyetle beraber yönlenir. Nazar, yönlenilen yani niyetlenip de yönelilen kişinin bakışı demektir. Yani bir kasıtla bakmaya nazar denir. Kasıtsız bakmaya basar denir. Bir şey araştırmak üzere. Mesela nazar değdi deriz, değil mi? O kötü kasıtla bakmayla alakalıdır. Bir de Evliyaullah'ın nazarına uğramak demektir. Yani onların maksudu Allah ve sen de ona gelmişsin. o Cenab-ı Hakk'ı kasteden bir kalp ve gönülle beraber Allah'a yönelmişken nazarı da sana isabet ederse seni de Allah Teala yönelten bir cazibe zuhur eder. Nazarına uğrarsın. Arz edebiliyor muyum? Peki nazar neyle olur? Hani nazariye dersiniz değil mi? Filanca nazariye, görüş manasındadır o. Belli bir kasıtla ortaya konulan görüştür. O zaman ne var nazarın altında? Niyet var. Bak üstad bunu boşuna kullanmamış. Niyeti anlatırken nazar kelimesini nazarımıza veriyor. Biz de o nazarla bakalım. Şimdi nimete bu şekilde baktığında, bu tefekkürle, bu niyetle baktığında nimeti vereni görürse nimetten daha büyük bir lezzete kavuşur. Bir başka cihet, nimeti görür görmez nazarını sadece o nimeti kastederek yaptığı için, ona hasrederek, o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Yani nereden gelmiş, mun'imi kimmiş, vereni kimmiş hiç düşünmez. Önüne gelir yer. Haram, haram da ver Allah'ım, helal de ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım demiş adamın biri. O tarzda bir şey olur. Hatta bakın eskiler diyor ki, iftar sofrasına erken oturmaktaki kasıttan biri de budur. Oruçlu iftar sofrasına oturur. Tabii ki mün'im olan Allah Teala'yı hatırlatan bir halet-i ruhiye içerisinde, oruç içerisinde olduğundan elini suya bile uzatmaz. O arada sofraya bakar diyor. Ben bunları nasıl kazandım? Bu kadar çeşit doğru mu? Bunlar helal mi? Ben bunları yiyeceğim, kulluk edebileceğim mi? Nimetin sahibini hatırlamak için iftar sofrasına erken oturma şeyi vardır. Özelliği vardır. Büyüklerini işaret ettiği. Ve o iftar sofrasındayken de biliyorsunuz melaike-i kiram hazaratına Allah tefahür edermiş. Gördün mü bak, helal olan nimetlerim önünde de yine benim rızamı düşündüğümden, sahiplerini unutmamalarından dolayı ellerini bile uzatmazlar diyerek meleklere Allah tefahür edermiş. Melekler de o sofradaki saimlere, oruçlulara gıpta ederler. Onların affı ve mağfireti için Allah'a dua ederlermiş. Sahnenin güzelliğine bak. Güzellik içinde güzellik. Allah meleklerine tefahür ediyor. Böyle bir ibadet. Melekler dua ediyor. Acaba bu orucun sevabı ne ola ki? İşte bilinecek bir durum olmadığından dolayı da Allah Teala onun sevabını ancak ben bilirim. Melekler bile bilmez buyurarak hadisi kutside bizlere bu müjdeyi veriyor. Öyle yer. Halbuki birinci cihette lezzet zeval ve zail olsa bile ruhu bakidir. Nimet gitse bile bu nimeti vereni düşünen kişi için o nimet zayi olmaz. Neden? O nimetteki mün'imi gördü. Mün'im zayi olmadı ki, o zeval bulmadı ki lezzeti gitsin. Ebedi bir zevk. Arkadaşlar, dostlar, bu dünya hayatına bizim deli divane gibi müptela olmamızdaki esas sebep nedir biliyor musunuz? Aslında kafiri de mümini de zevkinin daimi olmasını arar. Kimisi bu ebedi saadeti kendi benliğinde, kimisi ise Allah'ın kendisine bahşettiği kullukta bulur. Müminle kafir arasındaki fark bundan ibarettir. O halde niyet, sadece ibadet olarak düşündüğümüz adetlerimizi ibadete çeviren bir nesne, bir cevher, bir idrak değil, aynı zamanda bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran ve ebedi saadete götüren yapı taşıdır. Biz bu niyetlerle, çünkü anladığım kadarıyla biraz vaktimizi de sınırlı aşmayalım, o vakit çerçevesinde konuşalım. Niyetimiz yani en azından belli bir nükteyi bitirmekti ama artık noktaya gelemedik. Nükteden noktaya gelemedik. Fakat işin noktasında siz kendi ruhunuzda sağlam niyetlerle bir şekilde koyunuz ve bu nokta inşallah kalp noktasında imani noktada da bir birlik ve bütünlük arz etsin. Biz şimdilik mesnevi maneviyi ve mesnevi nuriye kısmını böylece mütalaa etmiş olalım. İnşallah bir dahaki sohbette daha sıhhatli, afiyetli ve güzel günlerde niyetleri sağlam ve ona göre de amelleri, hali, ihlası baki kalmış, sağlam olmuş kullardan olarak inşallah birbirimize kavuşalım. Sizler bize, bizler size dua edelim. Cenab-ı Hak hallerimizi iyi hale tahvil eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin, umduklarımıza nail eylesin. Hastalar var, şifa ihsan eylesin. Dertliler var, deva ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bizleri kendisinden razı olan, kendisinin de razı olduğu kullarından eylesin. Ve salli ala eşrefi ve esadi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.